Ayrım 12.
O evdeki kadınlardan söz ederken daha sonra Piyort amcanın daha da pis ve çirkin sözcüklerle bana açıkladığı açık saçık bir deyim kullanırdı. Sert, sessiz ofisiye konuların evi büyük babamda saygı uyandırırdı. Tek katlı olmasına karşın oldukça yüksekti ve ortasında iki kolonun desteklediği, iyice örtülü bir çatı bulunan yeşil otların kapladığı, terk edilmiş, temiz bir avluda kurulmuştu. Ev sanki sokaktan saklanmak istiyormuşçasına geriye çekilmiş gibiydi. Dar ve kubbeli olan pencerelerin üçü yerden oldukça yüksekteydi ve güneş dokunuk pervazlarını gökkuşağının çeşitli renklerine boyardı. Kapının öteki tarafında yine üç tane süsten ibaret penceresi olan bir ambar vardı. Gri duvara iyice sabitleştirilmiş, tahta pervazları beyaza boyalı kaplamadan yapılmışlardı. Bu kör pencereler çok sevimsizdi ve tüm ambar sanki evin saklanmak ve göze batmadan yaşamak istediğini anlatıyormuş gibiydi. Terk edilmiş ahırları büyük kapılı boş ambarlarıyla bu malikane sessiz, yaralanmış bir gururun izlenimini veriyordu. Kimi zaman yeni tıraş olmuş, beyaz bıyıkları fırça gibi dimdik olan uzun boylu, ihtiyar bir adam avluda topallayarak gezinirdi. Ve bazen de kırlaşmış, uzun favorili, çarpık burunlu başka bir ihtiyar, gri renkli, uzun boyunlu bir atı ahırdan çıkarırdı. Avluya çıktığında at, uslu bir rahibe gibi dar göğsü ve ince bacakları ile eğilirdi. Topal adam avucunun içiyle ona vurur, ıslık çalar, gürültülü gürültülü soluk alır ve sonra atı yeniden karanlık ahıra sokardı. Yaşlı adamın ata binmek istediğini ama bir büyünün etkisi altında bunu yapamadığını düşünürdüm. Üç çocuk öğlenden hava kararıncaya dek hemen hemen her gün avluda oynardı. Hepsinin üstünde gri ceket ve pantolon vardı. Şapkaları bir örnekti. Yüzleri yuvarlaktı. Gri gözleri vardı ve birbirlerine öylesine benziyorlardı ki onları birbirlerinden ayırt edemiyordum. Çitteki bir delikten onları gözlerdim. Beni göremezlerdi ama ben onların beni görmesini istiyordum. Bilmediğim oyunları arkadaşça mutlu bir şekilde oynamalarını görmek hoşuma gidiyor. Giysileri birbirlerine gösterdikleri ilgi, özellikle daha büyük olanların gülünç, çelimsiz bir pimeyi andıran, en küçük çocuğa gösterdikleri belirsiz bir özyen beni etkiliyordu. O düştüğünde tüm çocukların yaptığı gibi gülüyorlardı ama bu gülüşte hiçbir kötülük yoktu ve bir anda ona yardıma koşuyorlardı. Ellerini ve dizlerini kirletirse yapraklarla ya da mendilleriyle üstünü başını temizliyorlardı. Ortanca olan seni haylaz çocuk diye hafifçe azarlardı onu. Birbirlerine asla küfretmezler ya da yalan söylemezlerdi. Üçü de güçlü ve hareketliydi ve enerjileri asla tükenmeyecek gibiydi. Bir gün bir ağaca tırmanıp onlara ıslık çaldım. Oyunlarını bırakıp sessizce aralarında tartıştılar. Bana taş atacaklarını sandım. Onun için hemen aşağıya indim ve ceplerimi, gömleğimi cephaneyle doldurup yeniden yukarı tırmandım. Ama bu kez avlunun başka bir köşesine gitmişlerdi ve anlaşılan beni büsbütün unutmuşlardı. Bu epey üzücüydü ama ilk ateş eden ben olmak istemiyordum. Çok geçmeden bir pencereden biri onlara bağırdı. Çocuklar çabuk eve gelin. Hiç telaş etmeden birer kaz gibi ağır ağır eve gittiler. Sık sık çitin üstündeki ağaca tırmanır, beni de birlikte oynamak için çağırmalarını beklerdim ama hiç çağırmazlardı. Onlar da oynadığımı düşler, kimi zaman öylesine kendimden geçerdim ki yüksek sesle bağırır, kahkahalar atardım. Üçü birden bana bakar, ben utançla ağaçtan aşağıya kayarken alçak sesle birbirlerine bir şeyler söylerlerdi. Bir gün saklanmaç oynuyorlardı ve ortanca olan ebeydi. Kardeşleri saklanmak için kaçarken ambarın köşesinde durmuş, elleriyle gözlerini dürüstçe kapatmıştı. En büyükleri ambarın saçaklarının altına konmuş olan geniş bir kızağa çevik ve çabuk hareketlerle tırmanırken, en küçüklerin nereye saklanacağını bilmez bir durumda kuyunun çevresinde dönüyordu. Bir diye bağırdı en büyükleri, iki. En küçükleri kuyunun tahta korkuluğuna sıçradı ve bir boş kovanın içine atladı. Kova kenarlara her vuruşunda donuk bir ses çıkartırken bir anda gözden yok oldu. Yeni yağlanmış tekerlerin hızla ve düzgünce döndüğünü görmek beni dehşete düşürmüştü ama çarçabuk hareket etmem gerektiğini bir anda fark edip avluya atladım ve bağırdım. Kuyuya düştü. Ortanca kardeş kuyunun yanına benimle aynı anda indi. İpe yapıştı ama ayakları yerden kesildi ve elleri acıdı. İpe ben de yapışmıştım. En büyükleri koşarak geldi ve kovayı yukarı çekmeme yardım etti. "Yavaş yavaş lütfen," dedi. Küçük oğlanı hızla yukarı çektik. Dehşet içindeydi. Sağ elinin parmaklarından kan akıyordu. Yanağında derin bir çizik vardı. Beline dek ıslanmıştı. Yüzü bembeyazdı ama yine de irileşmiş gözleriyle kuyunun yanında dururken gülümsemeye çalıştı. "Amma da derinmiş. Beceriksizin birisin," dedi ortanca. Kolunu kardeşinin omuzuna dolayıp mendiliyle yüzündeki kanı silerek. En büyükleri kaşlarını çattı ve "Eve gitsek iyi olur. Nasıl olsa öğrenecekler," dedi. "Olayı saklayabilecek misiniz?" diye sordum. Başını salladı ve elini bana doğru uzattı. "Çok hızlı koşmuş olmalısın," dedi. Bu övgü beni çok sevindirmişti ama daha onun elini bile sıkamadan yine ortanca kardeşiyle konuşmaya başladı. "Çabuk ol, yoksa üşütecek. Onun düştüğünü söyleriz. Kuyudan söz etmeye gerek yok." "Peki öyleyse," dedi küçük oğlan hala titreyerek. "Bir su birikintisine düştüğümü söylerim." Hep birlikte gittiler. Her şey öylesine çabuk olmuştu ki az önce üstünde durduğum dala baktığımda hala sallanmakta ve sarı yapraklarını aşağıya dökmekte olduğunu gördüm. Bir hafta kadar kardeşler hiç avluya çıkmadılar ama sonunda avluda göründüklerinde eskisinden daha da gürültülüydüler. En büyükleri beni ağacın üstünde görünce dostça bir sesle bağırdı. "Hadi gel de bizimle oyna." Ambarın çıkık çatısının altında duran eski kızağa tırmandık ve birbirimize uzun uzun bakarak konuştuk. "Dayak yediniz mi?" diye sordum. Hem de nasıl karşılığını verdi en büyükleri. Bu çocukların da benim gibi dayak yediklerine inanmak zordu. Ve onların hesabına içimde bir isyan duygusu uyandı. "Neden kuşlara tuzak kuruyorsun?" diye sordum en küçüklerine. "Çok güzel sesleri var. Yapmamalısın. Özgür olmaları çok daha iyi. İstedikleri yere uçabilirler. Bir daha yapmam öyleyse. Bu işi bırakmadan önce bir tane de benim için yakalar mısın? Senin için mi? Ne tür olsun? Neşeli bir şey olsun. Kafese koymak için. Öyleyse kanarya istiyorsun. Kedi kapar onu," dedi ortanca. "Üstelik babam da izin vermez buna." En büyükleri ona hak verdi. "Anneniz var mı?" "Hayır," dedi en büyük ama ortanca onu düzeltti. "Evet, bir annemiz var ama öz annemiz değil. O öldü." "Demek üvey anneniz o," dedim. En büyüğü başını salladı. Üçü de birden dalgın ve hüzünlü oldular. Büyük annemin öykülerinden üvey ananın ne demek olduğunu biliyordum ve sessizliklerinin nedenini anladım. Bezelye tanesi gibi birbirlerine sıkıca sarılarak orada oturdular. Ve ben bir cadı olan ve sinsiliği ve yapmacık tavırlarıyla gerçek annenin yerini alan üvey anayı anımsadım. "Üzülmeyin, bir gün o geri gelir," dedim onları yüreklendirmek isteyerek. En büyükleri omuzlarını silkti. "Eğer öldüyse nasıl geri gelebilir? Böyle şey olmaz." "Olmaz mı? Ama kaç kez ölüler yeniden dirilmişti. Parça parça oldukları halde. Bir kaynaktan su ile birlikte fışkırarak, kaç kez ölüm Tanrı'nın isteğiyle değil de cadıların ve büyücülerin arzusuyla doğaüstü bir şey olmuştu. Heyecanla onlara büyük annemin hikayelerini anlatmaya başladım. Ama ben daha söze başlar başlamaz en büyükleri homurdanırcasına güldü ve "Bunların hepsini biliyoruz, masal bunlar," dedi. Kardeşleri sessizce dinliyorlardı. En küçükleri somurtmuş, ortanca ise bir kolu küçük kardeşinin boynunda, bir dirseği de dizinin üstünde bana doğru eğilmişti. Vakit oldukça geçti ve kırmızı bulutlar çatıdaya değecek kadar alçaktan geçiyordu. Beyaz bıyıklı ihtiyar adam bir papazınkini andıran uzun kahverengi giysisi ve biçimsiz kürklü şapkasıyla ortaya çıktı. "Bu kim?" diye sordu parmağıyla beni göstererek. Büyük oğlan ayağa kalktı. Başıyla büyük babamın evini gösterdi. "Orada oturuyor. Kim ona buraya gelmesini söyledi?" Üç kardeş sessizce kızaktan aşağıya inip eve yollandılar. Tıpkı uslu kazları andırıyorlardı. Yaşlı adam beni sıkıca omuzlarımdan tuttu ve avludan geçirip kapının önüne götürdü. Beni öylesine korkutmuştu ki neredeyse ağlayacaktım ama öylesine hızlı hareket etti ki daha ağlamaya başlamadan kendimi sokakta buldum. Kapının önünde durdu, gözdağı verircesine parmağını salladı ve "Seni bir daha burada görmeyeyim," dedi. Bu beni çok kızdırmıştı. Sanki ben seni görmek istiyordum, ihtiyar şeytan. Uzun eliyle beni bir kez daha tuttu ve kaldırımın üstünde sürükledi. Sorduğu sorular bir çekiş darbesi gibi iniyordu kafama. "Büyük baban evde mi?" Aksi gibi o sırada evdeydi. Başı arkada, sakalı sarkık bir halde bu korkunç yaşlı adamın karşısına çıktı ve bakır paralar gibi yuvarlak ve donuk gözlerine baktı. Annesi bir yere gitti. Ben de çok meşgul bir adamım. Burada her an onu gözleyecek kimse yok. Lütfen bağışlayın beni albay. Albay öylesine yüksek sesle öksürdü ki tüm ev halkı işitti. Sonra tahta bir direk gibi arkasına döndü ve gitti. Kısa bir süre sonra avluda bekleyen Piyort amcanın arabasına atıldım. Yine bir şey mi oldu diye sordu atın koşum takıllarını çıkartırken. Bu kez ne var? Olanları ona anlattığımda kızdı ve tıslayan bir sesle. O insanlarla neden arkadaş olmak istiyorsun? Onlar soylu insanların çocukları, küçük yılanların. Bak seni nereye attılar. Öc almalısın. Uzun bir süre tıslamaya sürdürdü. Yediğim dayağın acısıyla söylediği her şeye ben de katılıyordum. Ama kırışık yüzü daha çok titremeye başladı. O çocukların da dayaktan kurtulamadıklarını, bu olayda onların hiçbir suçu olmadığını anımsadım. Onları seviyorum. Neden onlarla dövüşeyim? Hep sen bana yalan söylüyorsun. Bana baktı ve birden bağırdı. İn arabamdan aşağı. İhtiyar budala diye bağırdım aşağı sıçrarken. Avluda beni kovalamaya başladı. Ama ona göre öylesine hızlıydım ki ancak bir deli gibi bağırarak ardım sıra koşuyordu. Demek budalayım ha, yalancıyım ha, ben sana gösteririm. Büyükannem mutfağın merdivenine çıktı ve hemen ona sığındım. Büyükanneme yakınmaya başladı. Bu yumurcak bana bir an olsun rahat vermiyor. Benim yaşım onunkinin 5 katı olduğu halde kalkmış bana küfredip iğrenç şeyler söylüyor. Ne zaman birisi yüzüme karşı yalan söylese şaşkınlıktan elim ayağım tutulur. Olduğum yerde kalmış yutkunuyordum. Ama büyükannem sert bir sesle ''Yalan söyleyen sensin Piyort. Bu çocuk asla küfretmez.'' dedi. O günden sonra aramızda sessiz, sinsi bir savaş doğdu. Bana kaza ile çarpmak için ya da dizginlerle bana vurmak için eline geçen hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Kuşlarımı kafeslerinden çıkartıyordu ve bir keresinde kediyi üstlerine bile saldırttı. En küçük bir nedenle beni büyük babama şikayet ediyor, anlatırken de 1'e 5 katıyordu. Gittikçe ona daha çok tıpkı benim gibi çocukmuş ama büyükler gibi giyinmiş biri gözüyle bakıyordum. Ayağına giydiğinde kopsunlar diye sandallarının kayışlarını söker ya da keserdim. Bir keresinde şapkasına karabiber koydum da tam 1 saat hapşırdı. Sinsilikte ve güçlülükte ondan geri kalmamak için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Pazar günlerini beni izlemekle geçirirdi ve birçok kez beni kardeşlerle oynarken yakaladı. Bu benim için tümüyle yasak bir şeydi ve gidip hemen bunu büyük babama yetiştirirdi. Çocuklarla dostluğum sürdü ve bu dostluk gittikçe daha büyük bir zevk vermeye başladı. Büyük babamın evinin duvarı ile Ovsyannikovların bahçelerinin çiti arasındaki dar geçitte bir kara ağaç, bir ıhlamur ağacı ve sık böğürtlen çalıları vardı. Bu çalıların altında çite yarım daire biçiminde bir delik açmıştım ve kardeşler bir bir buradan geçiyorlar ve orada çömelip ya da dizlerimizin üstünde durup alçak sesle konuşuyorduk. İçimizden biri albay gelip bizi yakalamasın diye nöbet tutuyordu. Bana sürdükleri sıkıcı yaşamdan söz ettiler. Bu beni çok üzdü. Onlar için yakaladığım kuşları ve erkek çocuklarının konuştukları öteki şeyleri anlattılar. Ama bir köz olsun babalarından ve üvey annelerinden söz etmediler. En azından böyle bir şeyi ben anımsamıyorum. Çoğu kez kendilerine öykü anlatmamı isterlerdi. Ve ben de büyükannemin öykülerini hiçbir şey katmadan anlatırdım onlara. Bir şey unuttuğumda beklemelerini söyler, koşarak büyükanneme gider ve unuttuğum yeri sorardım. Bu da onu çok hoşnut ederdi. Onlara uzun uzun büyükannemden söz ettim ve bir keresinde en büyükleri derin derin içini çekip ''Bütün büyükanneler iyidir, bizim de çok iyi bir büyükannemiz var.'' dedi. Eskiden vardı, öyleydi sözcüklerini öylesine sık, öylesine kederli bir biçimde söylüyordu ki onun bu dünyada 11 yıl değil 100 yıl yaşadığını sanırdınız. İnce dizleri, zarif parmakları hala gözümün önündedir. İnce ve narin görünüşlüydü ama gözleri kilise kandilleri gibi parlak ve yumuşaktı. Kardeşleri de çok sevimliydiler ve bende büyük bir güven duygusu uyandırıyorlardı. İçimden onları hep sevindirmek geçiyordu. Ama en çok en büyüklerini seviyordum. Konuşmalarımızla öylesine kendimden geçiyordum ki çoğu kez Piyort amcanın geldiğini bile görmüyordum. Kalın sesiyle bağıra bağıra bizi kovalardı. Ne? Yine mi? Onun melankoli krizlerinin gittikçe daha çok kurban olduğumu görüyordum. İşten eve döndüğünde nasıl bir hava içinde olduğunu sezebiliyordum. Çoğu kez kapıyı acele etmeden açardı ve ben menteşelerden çıkan uzun, tembel gıcırtıyı işitirdim. Ama eğer kötülüğü üstündeyse menteşeler sanki acıyla inliyormuşçasına sertçe gıcırdarlardı. Aptal yeğeni evlenmek için köye gittiğinden Puyort şimdi ahırın üstündeki küçük, ufacık penceresi olan o sefil odada tek başına yaşıyordu. Oda küflü, deri, katran, ter ve tütün kokusuyla doluydu. Bu kokular yüzünden onu ziyaret etmeyi asla göze alamazdım. Lambayı yanık bırakarak uykuya dalar, bu da büyük babayı çok kızdırırdı. Bütün evi yakacaksın Puyort. Merak etme, lambayı her zaman su dolu bir kabın içine koyuyorum, karşılığını verdi yüzünü yana çevirerek. Son zamanlarda göz ucuyla bakmak onda bir alışkanlık haline gelmişti. Artık büyük annemin akşamlarına da gitmiyordu. Bana reçelinden vermiyordu. Yüzü kurumuş, kırışıklar daha derinleşmişti ve hasta bir adam gibi tir tir titriyordu. Hafta içi bir sabah avludaki karları temizleyen büyük babama yardım ediyordu. O gece kar hiç durmadan yağmıştı. Kapının tokmağının döndüğünü işittim. İçeri bir polis girmişti. Sırtını kapıya yasladı ve şişman gri parmağıyla büyük babama işaret etti. Büyük babam yanına gittiğinde polis ona doğru eğildi. Neredeyse iri burnu büyük babamın alnına değecekti ve işitemediğim bir şeyler fısıldadı. Büyük babam telaşla yanıtladı. ''Burada mı? Ne zaman? Belleğim pek güçlü değil.'' Birden gülünç bir biçimde fırladı ve bağırdı. ''Aman tanrım, doğru olamaz bu.'' ''Yavaş,'' dedi polis sertçe. Büyük babam çevresine bakındı ve beni gördü. ''Kürekleri bir kıyıya koy ve eve git.'' Bir köşeye saklandım ve onların arabacının odasına girdiğini gördüm. Polis sağ elinin eldivenini çıkardı ve bununla sol eline vurmaya başladı. Ardında olduğumuzu biliyor, atını bırakıp gidip bir yerde saklanmış. Mutfağa koşup her şeyi büyük anneme anlattım. Tahtanın üstünde hamur yoğuruyordu. Unlanmış yüzü bir yandan öbür yana sallanıyordu. Anlattıklarımı dinledikten sonra sakin bir tavırla yanıtladı. Anlaşılan bir şey çalmış, sen git de oyna, seni ilgilendiren bir şey değil bu. Yeniden avluya çıktığımda büyük babam kapının yanında durmuş, şapkasını eline almış göğe bakıp haç çıkartıyordu. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti, tek bacağı titriyordu. Sana eve girmeni söylediğimi sanıyordum diye bağırdı ayağını yere vurarak. Bu kez mutfağa kadar ardımdan gelerek seslendi. Ana buraya gel. Yandaki odaya girdiler ve orada uzun bir süre kalıp bir şeyler fısıldaştılar. Büyük anne yeniden mutfağa geldiğinde yüzündeki anlamdan korkunç bir şey olduğunu anladım. Ne oldu diye sordum. Sen sus diye karşılık verdi yavaşça. Bütün bir gün o evde olmak korkunç ve ürkütücü bir şeydi. Büyük annem ve büyük babam dehşetle birbirlerine bakıyorlardı. Alçak sesle konuşuyorlar, anlayamadığım kısa sözcükler kullanıyorlardı. Ve bu duyduğum dehşeti büsbütün artırıyordu. Git de lambaları yak ana buyruğunu verdi büyük babam hafifçe öksürerek. İstemeye istemeye ve ağır ağır sanki her an bir şey olmasını bekliyorlarmış gibi yemeğe oturdular. Büyük babam yorgun bir tavırla yanaklarını şişirdi. İçini çekti ve homurdandı. Şeytanın gücüne karşı insanların hiçbir şansı yok. Dindar kiliseye giden bir adam ve şu olanlara bak ne diyorsun bu işe? Büyük annem göğüs geçirdi. Donuk gümüş renkli kış günü bitip tükenmeden sürüyor ve evin havası giderek daha ezici ve huzursuz oluyordu. Akşama doğru başka bir polis geldi. Bu seferki kızıl saçlı ve şişmandı. Mutfaktaki sıranın üstüne oturup uyuklamaya başladı. Hafif hafif horluyordu. Büyük annem ona nasıl öğrenmişler diye sorduğunda başını eğdi. Polis konuşmadan önce bir süre bekledi. Sonra boğuk bir sesle yanıtladı. Merak etmeyin, biz her zaman her şeyi öğreniriz. Pencerenin yanında oturduğumu ve Aziz Gorgi'nin buzlu pencere pervazında canavarı öldürmesinin izlenimini vermek için ağzımda eski bir parayı ısıttığımı anımsıyorum. Birden koridorda büyük bir gürültü oldu ve kapı ardına dek açıldı. Petrovna kapıda durmuş kulak tırmalayıcı bir sesle bağırıyordu. Gelin de arka tarafta ne var bakın. Polisi görünce koridora fırladı ama polis onu eteğinden yakalayıp kükredi. O kadar acele etme. Kimsin sen? Ne var dışarıda? Korkudan çılgına dönmüştü. Kadın kapıya çarptı. Dizlerinin üstüne düştü ve gözyaşlarıyla boğulurcasına bağırıp çağırmaya başladı. İneklerin sütünü sağacaktım ki birdenbire karşı renlerin bahçesinde bir çift çizme gördüm. O anda büyük babam öfkeyle ayağını yere vurdu ve haykırdı. Yalan söylüyorsun budala. Bizim bahçemizdeki bir şeyi nasıl görebilirsin? Bir kere çit çok yüksektir ve hiç deliği yoktur. Yalan söylüyorsun. Orada hiçbir şey yok. Aman tanrım diye inledi Petrovna, bir elini ona uzatıp öbürüyle başını tutarak. Yalan söylediğimi söylerken haklı. Yürüyordum ve çitinize giden ayak izleri gördüm. Bir yerde kar bozulmuştu ve oraya gidip çitin öte yanına baktım. Orada yatıyordu. Kim diye kükredi büyük babam. Öylesine ürkütücü bir haykırıştı ki bu, kimse büyük babamın ne söylemek istediğini anlamamıştı. Sonra birden herkes çıldırmış gibi davranmaya, bahçede koşuşmaya, delice itişmeye başladı. Orada yumuşak karla kaplı çukurun içinde Puyort amca yatıyordu. Arkası yanık kalasa dayanmıştı, başı ise göğsünün üstüne düşmüştü. Sağ kulağının altında kıpkırmızı, tıpkı bir ağıza benzeyen bir bıçak yarası vardı. Mavimsi parça parça etler yaradan diş gibi çıkmıştı. Gözlerimi dehşetle kapadım ama kirpiklerimin arasından Puyort amcanın dizlerinin üstünde Saraç'ın tanıtık bıçağı, onun yanında ise sağ elinin kararmış, bükülmüş parmakları vardı. Sol eli bir yana sarkmış, yarı yarıya kara gömülmüş, altındaki kar erimiş ve hafif vücudu yumuşak, parlak toprağa gömülmüş, eskisinden daha çocuksu duruyordu. Cesetin sağında karda tıpkı bir kuşun izi gibi kırmızı bir leke vardı. Öteki yanı ise hiç bozulmamış, düzgün ve bembeyazdı. Boynu bükülmüş, karmakarışık, kıvırcık sakalıyla çenesi göğsüne değiyordu. Çıplak göğsünün üstündeki haçın çevresine pıtılaşmış kan ile çevrilmişti. Toplanan kalabalığın gürültüsü başımı döndürüyordu. Petrovna bir an olsun sesini kesmemişti. Sonra polis valeye bir yere gitmesini söyledi ve büyük babam da lafa katıldı. İzlere basma. Birden kaşlarını çattı, ayaklarına baktı ve buyurucu bir sesle polise bağırdı. Bağırmanızın hiçbir yararı yok memur bey. Bu Tanrı'nın isteği, Tanrı'nın adaleti. Burunlarınızı bu işe sokmayın. Bir anda herkes sustu ve ölü adımına bakıp içlerini çekerek haç çıkardı. Birileri koşarak bahçeye giriyor, Petrovna'nın çitine tırmanarak düşüyor, sövüp sayıyor, ortalığı gürültüye boğuyordu. Sonunda büyük babam çevresine bakındı ve umutsuzlukla söylendi. Komşular bütün böğürtlen çalılarını kırdınız, yaptığınızdan utanmalısınız. Hıçkıran büyük annem elimden tuttu ve beni eve götürdü. Ne yaptı o diye sordum. Bir çift gözün var, görmüyor musun diye yanıtladı. O gece geç saatlere dek yabancı insanlar ortalıkta dolaştı. Mutfakta ve yandaki odada bağıra bağıra konuştular. Polis emirler yağdırıyor ve rahibi andıran biri ördek gibi cırtlak bir sesle ne diye sorarak not alıyordu. Büyük annem mutfaktakilere çay veriyordu. Bıyıklı, yüzü çiçek bozuğu, yüz yuvarlak bir adam incecik bir sesle gerçek adını bilmiyoruz diyordu. Yalnızca Yeletmanlı olduğu biliniyor. Aptal çocuğa gelince sizden ya da benden daha aptal değildi. Her şeyi itiraf etti. Uzun bir süre önce birkaç kiliseyi soymuşlardı. Onların özellikleriydi bu. Tanrı bize yardım etsin diye içini çekti Petrovna. Yüzü kıpkırmızı ve gözyaşlarıyla sırımsıklandı. Sobanın yanındaki sıranın üstüne yatıp aşağıya baktım. Herkes küçük, şişman bir çirkin görünüyordu.